Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 2 Eylül 2020 Çarşamba günlerden dünyadan haberlerle yine karşınızdayız bugün de. Önemli konular var size ileteceğim uluslararası politikadan en başta. Ama koronavirüs özetiyle başlayayım. 25 milyon 775 bin 26 milyona koşuyor dünya çapında. Vakaların sayısı, can kaybı da 857 bini aşmış vaziyette. 17 milyon iyileşen var. Akdeniz gerilimi sürüyor. Yunanistan'la kriz hali sürüyor. Arda arda açıklamalar var. Emmanuel Macron Türkiye'nin son dönemde Akdeniz'le ilgili krizde ilişkilerinin gerildiği Fransa lideri Orta Doğu ziyaretinde, Orta Doğu turunda 2 günlük Lübnan ziyaretinin ardından Bağdat'a gitti. Türkiye'nin yine son dönemde ilişkilerinin gergin olduğu bir ülkeyi ziyaret ediyor. Irak'ın egemenliği ile ilgili mesajları var. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme sürecinde çok stratejik adımlar geliyor. Son olarak Suudi Haber Ajansı Birleşik Arap Emirlikleri'nin tüm uçuşlarında Suudi hava sahasını kullanmasına izin verildiğini duyurdu. Netanyahu açıklamayı yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Suudi Arabistan'la da İsrail'in ilişkilerinin normalleşeceği yolunda haberler geliyordu. Bu yönde bir işaret mi sayılmalı? Orta Doğu'nun yeni halleri, Akdeniz'deki süreci ve bütün Doğu Akdeniz bölgesini, Körfez'e uzanan hattı ilgilendiren gelişmeler yaşıyoruz. Netanyahu'nun Mısır lideriyle telefonda görüşmesi olduğu haberleri de var. Bu normalleşme bölgede nelere gebe? Biraz buna bakacağız bugün. Moshe Dayan merkezinin eski analistlerinden Cenk Sağnıcı'ya bağlanacağız. Programın ikinci yarısında hem İsrail, Mısır, Körfez denklemini konuşacağız. Katar'ın arabuluculuğunda Hamas'la İsrail arasında Gazze'deki ateşkes her zamanki türden bir ateşkes mi? Yoksa onun ötesinde bir takım durumlar mı var? Yanıt arayacağız. Türkiye'nin pozisyonu, İran'ın pozisyonuna bakacağız bugün programın ikinci yarısında. Başlamadan frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik'in YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. Twitter'daki hesabımdan da paylaşıyorum. Oradan da like'larsanız da seviniriz aynı zamanda diyelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, notlarımı önüme çektim. Önce Covid-19 özetleriyle başlayalım. Dünya çapında 26 milyona yakın enfekte vaka var. Johns Hopkins Üniversitesi'nden bugün de veriyorum rakamları. 25 milyon 700 binden fazla. Amerika ilk sırada, 6 milyondan fazla vaka, 184 binden fazla can kaybı var. 2 milyon 200 bin kadar da iyileşen hasta var. Çin yine 19.8 vaka tespit etmişler. 19 asemptomik vaka tespit edilmiş. 85 bin nüfusuyla oranladığımız zaman Çin bu işi çok ucuz atlatmış gözüküyor. Hala tabii ki vakalar var ama 198 vaka var Çin hastanelerinde. Daha fazla değil. Brezilya Amerika'dan sonra en yüksek vaka sayısı, 4 milyona yaklaşmış vaziyette. 24 saat içerisinde 42.659 insan Covid-19'a yakalandı. Hakikaten alarm verici rakamlar bunlar. Brezilya bununla boğuşurken Brezilya lideri, neofaşist lider Bolsonaro'nun milletvekili de olan oğlunun uğraştığı iş nedir? Sosyal Liberal Parti'nin kendisi temsilcisi orak çekicin yasaklanması ve Nazilerin svastikasıyla eşdeğer tutulması. Düşünün, tarihte 2. Dünya Savaşı'nın 75. yılını yaşıyoruz şu anda ve Naziler eğer Sovyetler Birliği, yani o orak çekiç olmasaydı yenilemezdi. Bu kadar net. Ama bu neofaşistler bunlarla uğraşıyorlar. Neden etkilenmiş derseniz, elimde değil, bunu da aktarmak istiyorum. Bu enteresan bir isim, bu Eduardo Bolsonaro. Ukrayna yasalarından etkilenmiş bu bir tasarı veriyor bununla ilgili, yasaklanmasıyla ilgili. Ve 2015'te Ukrayna'da meydan olaylarından sonra gündeme taşınan bir yasa. Komünizmle nazizmi eşdeğer tutuyor, düşünün yani, böylesi bir vaka. Evet, Covid-19'a dönelim. İtalya'da günlük artış bir kısmen yavaşlamış. İki gün üst üste binin üzerine çıkınca kaygılar başlamıştı. Okullar da açıldı İtalya'da. Öğrenciler bir metrelik mesafe kaydıyla maske takmayacaklarmış derslerde, ama sınıfa giriş çıkışlarda da maske takacaklar. Ebeveynler ateşlerini ölçecek, okullarda ölçmeyecekler. Böyle uygulamalar yapıyorlar. Almanya'da yeniden vaka artışları var ama tümüyle ulus çapında bir kapanma dışlandı hükümet tarafından. Hatta maçlar oynanmaya başlanıyor. 20 Eylül'de Leipzig Mainz 05 futbol müsabakası olacak ve kurayla seyircileri belirleyecekler, maske takılacak tribünlerde. Britanya'da pandemi sürecinde işe gidemeyenlere verilen maaş desteğinde kesintiye gitmişler. %70'e düşürülmüş durumda, daha yüksekti oranlar, %80'lere varıyordu. Rusya'da aşılama başlıyor. 5 Eylül'de başlanacağı duyuruldu. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi Sputnik V aşısını bulmuştu. İlk tescillenen aşı olmuştu. Şimdi başlanıyor. Ayrıca 3-4 Eylül'de de kliniklere dağıtılacak. Ayrıca zaten 70-80 yaşlarında bazı görevlilere de aşı vurulmaya başlanmış durumda. Afrika'da 1 milyonu aştı iyileşenlerin sayısı, 1 milyon 264 deniliyor. Ölenlerin sayısı son 24 saatte 30.104. Güney Afrika 14.000'den fazla ölüyle, can kaybıyla başı çekiyor. Mısır 5.500'e yaklaştı. Cezayir onu takip ediyor. Ve Türkiye'ye gelelim. 47 can kaybı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 1572 yeni vaka, artık 20'lerde değil, can kaybı sayıları ikiye katlandı. Maalesef 1500'lerde de vaka sayıları devam ediyor. Toplam 271.705 olarak dün akşam itibariyle Sağlık Bakanlığı açıkladı. Bilim Kurulu bugün toplanıyor, bakalım ne kararlar alacaklar, ama Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Ateş Kara açıklama yapmış ve Türkiye'deki durumla ilgili kısıtlamaların geri gelebileceğine dair cümleler kurmuş. Bir de tabii sağlık çalışanları bu süreçte en çok onlar yoruldular. Çok fazla doktorumuzu, hemşiremizi yitirdik, sağlık çalışanımızı yitirdik. Onların durumu da parlak gözükmüyor. Hakikaten önlemler almak gerektiği anlaşılıyor. Evet. Bu koşullarda bir de bir ekonomi notu aktarayım size Türkiye ile alakalı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife indirdikten sonra bir de Türk bankalarının kredi notu görünümlerini de aynı şekilde düşürmüş. Reel faiz oranları, döviz rezervlerinin tükenmesi, zayıf para politikası ve kısmen güçlü kredi teşviğinin tetiklediği yüksek cari açık dış finansman risklerini arttırdı diyor Fitch. Ve pek çok banka var, tek tek saymayayım ismini, ama hemen hemen bildiğimiz bütün Türk bankaları maalesef BB eksiye çekilmiş vaziyette. Türkiye bir de Katar'dan kraliyet ailesini Bodrum'da ağırlıyormuş. 180 personel, 2 kamyon eşya ve 500 valizle Bodrum'a gelmişler. Kendileri üst düzey önlem alınmış. 8 koruma aracı, VIP minibüsler. 2 saatte indirmişler 500 valizi dalış tüplerini. Bunu da böyle bir herhalde turizme yarayacak diyebiliriz bu konuda. Evet, uluslararası politikalara geçelim şimdi. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Türkiye'nin Oruç Reis için ilan ettiği Navtex'in süresini 12 Eylül'e uzatmasına tepki gösterdi. Karşı Navtex ilan etti. Türkiye'yi uluslararası hukuka aykırı davranmakla suçluyor. Türkiye'nin siyasi tezleri var. Uluslararası hukuk özellikle Ege gibi bir denizde çok da bugünkü haliyle, verili haliyle geçerli kabul edilmiyor. Kıta sahanlığı, bizim Yunanistan'ın kıta sahanlığı içerisinde iddiasında bulunuyor Yunanlılar. Türkiye'nin bölgede kargaşa ve istikrarsızlık kaynağı olduğu iddiasını dile getiriyorlar. Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas da açıklama yaptı ve Türkiye yol ayrımında dedi. Gerilimi düşürmeyi ya da yaptırıma gidecek yolu seçebilir ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın egemenlik haklarını korumaya çalıştığını söyledi. Yunanistan silah almaya çalışıyor ki ben size aktarmıştım. Maliye Bakanı Hristos Stoykouros açıklama yapmıştı. 2009 krizinden sonra zayıf duruma düştü biliyorsunuz. Ekonomik olarak Yunanistan bankalardan para çekemez haldeydi Yunan halkı. Ama Avrupa ile, Almanya ile anlaşma yaptılar ve yavaş yavaş durumu düzelttiler. Şimdi silah alabilecek durumda olduklarını söylüyorlar ve özellikle Fransa. Fransa ile de ilişkileri giderek yoğunlaşıyor. Doğu Akdeniz'de özellikle askeri ilişkiler, Fransa'dan silah alımı söz konusu olabilir. Rafael uçakları ile ilgili pazarlıklar olduğu söyleniyor. Charles de Gaulle uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e gönderileceği iddialarını ben size dün aktarmıştım ayrıca. Böyle bir giderek Türkiye'nin Avrupa Birliği, Fransa, Yunanistan'la Türkiye'nin üzerine geldiği bir atmosfer oluştuğunu görüyoruz. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamalarda Doğu Akdeniz'de durumun iyi olmadığı, gerginliğin tersine çevrilmeye çalışıldığı vurgusu yine yer aldı. Bu arada Alman Die Welt gazetesi çok çarpıcı bir iddia ortaya attı dün akşam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Yunan gemisinin batırılmasını istediği iddiasını ortaya attı. Yunan medyasından olsa abartılı bulup hiç aktarmayacağım ama Alman medyası olduğu için bu iddiayı aktarıyorum. Gazetenin yine iddiasına göre Türk komutanlar bu isteği kabul etmemişler. Bu tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesaplanmış savaşı başlığıyla verilmiş bir yazı bu. Bir başka yetkilinin de uçak vurmayı önerdiği, bunda reddedildiği iddiasını, Die Welt gazetesinin iddiası, altını çizerek tekrarlıyorum. Alman medyasından gelmesi de dikkat çekici, çok tehlikeli işler bunlar diyeceğim var açıkçası. Türkiye'den ard arda Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalar vardı. Başka başlıklarda da gerilimle ilgili var ama bir de parti sözcüsü olarak Ömer Çelik, İktidar Partisi sözcüsü, tabii Türkiye'yi ne kadar bağladığı ayrı konu. Ama Emmanuel Macron'a sert tepki göstermiş. Kırmızı çizgiler çektik Türkiye'ye demişti Emmanuel Macron. Kendisine iade ediyoruz. Yunanistan şımarıkça davranıyor ifadelerini kullanarak AKP'nin, İktidar Partisi'nin görüşünü dile getirmiş kendileri. Efendim, daha önemli bir gelişme aslında, işaretleri önceden gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Bu aslında Trump'ın savunma yasası, ulusal savunma yetki yasasında yer alıyordu. Aylar önce, ta 2019 sonunda da çıkmıştı. Şimdi o doğrultuda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu görevlendirdi, Amerikan Başkanı, ve Mike Pompeo da açıklama yaptı. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile telefonda görüşmüş. Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus da bu konuda açıklama yaptı. Ve ilişkilerin derinleştirilmesinden bahsetti açıklamada. Pompeo da tweet attı. Doğu Akdeniz'deki kilit ortağımız dedi, Kıbrıs ifadesini kullanarak. Ve gelecek yıl, mali yıl için Kıbrıs'a ölümcül olmayan savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına yönelik kısıtlamaları kaldıracağız bilgisini paylaştı efendim. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ne Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasının Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmek için çabalandığı bir dönemde bölgenin barış ve istikrarına hizmet etmediği, bunu zehirleyici olduğu ve müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı vurgusu yer aldı Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında. Bu kararın Amerikan yönetimden bu kararın geri alınması isteniyor Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından. Aksi halde Türkiye'nin garantör ülke olarak hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun biçimde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak mukabil adımları kararlılıkla atacağı ifadesi var. Nedir bu adımlar diye tabii sormak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da benzer bir açıklama yaptı. Amerika'ya tepki gösterdi. Benzer açıklama, yine huzur garanti altına alacağız diyor. Avrupa'nın hatalarının Amerika Birleşik Devletleri tarafından tekrarlandığı değerlendirmesini yapıyor. Bölgede çatışma riskini arttıracak hususlara da eklemiş bunu. Kuzey Kıbrıs siyasi liderliği de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Akıncı Amerikan Büyükelçisi'yle görüşmüş. Gail Garber'la görüşmüş ve bu adımın olumlu olmadığını dile getirmiş. Aynı şekilde Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösteren açıklamalar yaptılar. Efendim, Avusturya'da Türkiye arasında casusluk gerilimi çıktı. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Avusturya'da hükümet muhalifi, Türk hükümeti muhaliflerinin ne yönelik, Türk hükümeti için casusluk çalışması yapıldığı, bir kişinin yakalandığını duyurdu. Uyum Bakanı çok tehlikeli, Türkiye Avusturya'yı bölmek istiyor diye bir söylemi bile ortaya koymuş durumda. Ve tabii Türkiye'den hemen buna da tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy iddiaları reddediyoruz dedi, mesnetsizdir dedi, Türkiye karşıtı çevrelerin arkasında olduğu aşikarda ilişkilere zarar veriyor açıklaması yaptı efendim. Evet. Libya, dün konuşmuştuk. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller'le Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ardından tabii eksen süresinde ben bu haberi görmemiştim ama Libya Savunma Bakanı Selahattin Namruş ile bir araya gelmiş. Yeniden Türkiye'nin Libya'nın batısındaki hükümetle ilişkilerinin altının çizildiği bir görüşme, Libya heyetiyle görüşmeden bahsediliyor. Ateşkesle ilgili Türk tarafından ki 21 Ağustos'ta yapılmıştı ateşkes çağrısı. Libya'nın iki tarafı da katılıyor buna, hem UMH hükümeti hem Tobruk parlamentosu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal'ın Moskova ziyareti ile ilgili açıklamayı size aktarmıştım 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde. Çok da Libya ile ilgili fazla bir dikkatimi çeken unsur yoktu. Sirte ve Cufra, orası petrol bölgesinin kontrolü için gerekli. Türkiye istiyor onu UMH'ye verilmesi ama bu askeri anlamda başarılabilmiş değil. Kalıcı ateşkes için Sirte ve Cufra'nın önemi vurgulanıyor. Türkiye herhalde burası olmadan ateşkes olmaması gerektiği görüşünde ve Türk hükümeti diye düşünmek gerekiyor. Suriye konusu da tabii görüşmüş, sadece bu konuda değil. Özellikle Suriye Demokratik Meclisi'nin Moskova temasları vardı. Anayasa Komitesi'ne Suriye Kürtlerinin de katılması bağlamında. Rus dışişlerinin bugün yaptığı bir açıklama var. Özellikle Suriye konusunda. Moskova görüşmelerine atfen Suriye Anayasa Komitesi toplantısı kapsamında Suriyeli taraflar arasında yeniden diyalog kurulmasını hem Moskova'nın hem Ankara'nın memnuniyetle karşıladığı vurgulanıyor. Yani dikkat çekici bir şey, yani sürekli böyle bir iki tarafında memnuniyetle karşılandığı Moskova'dan yapılan açıklamalarda altının çizilmesi. Çözüme yönelik konular istişare edilmiş, Fırat'ın doğusu istişare edilmiş, daha çok Suriye ile sınırlı kalan ve tabii İdlib'de de cihatçı gruplar henüz durdurulabilmiş değil. Güncellenen Soçi anlaşması tam olarak uygulanıyor diyebileceğimiz bir durumda değiliz. Evet, böyle bir durum. Emmanuel Macron Lübnan'ı ziyaret etmişti. Dün aktarmıştım size. Pek çok etkinliğe katıldığı Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'taki patlamanın yaralarının sarılması, bir konferans toplanması. Beyrut'ta protesto gösterileri de var tabii. Hükümet istifa etti. Mustafa Edip başkanlığında Sünniler uzlaştılar ve yeni bir hükümet kurdular. Lübnan'daki sürece de daha detaylı bakmaya çalışacağız, yeni sürece. Böyle Macron'un Fransız devletinin eski sömürgesine yönelik bir hamlesi olarak tabii bütün bunlar değerlendiriliyor. Macron buna da yetinmedi ve Irak'a geçti. Bugün Bağdat'ta Mustafa Kazımi hükümeti Irak'ta ile birlikte ilk üst düzey yabancı devlet başkanı, aslında Berham Salih Cumhurbaşkanı'yla da görüşüyor. Özellikle işte IŞİD saflarında savaşan Fransızlar vardı, onlar da gündeme gelecek herhalde. Iraklılar çok acı çektiler, başka seçenekleri hak ediyorlar mesajları vermiş kendisi ama en önemlisi Irak'a destek için burada oldukları ve Berham Salih görüşmesinde de egemenlik vurgusu, terörizmden çok çekiyor, bütün komşularıyla dengeli, özellikle Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak'ın bütün komşularıyla dengeli ilişkiler kurmak isteyen egemen bir devlet olduğunu vurgulamış. Başkalarının savaş alanı olmasını istemiyoruz Irak'ın demiş, haklı olarak istemediklerini belirtmiş ve egemenliğimize saygı duymalarını istiyoruz demiş. Bu mesajı biraz tabii Irak'ta operasyonları yoğunlaştıran Türkiye'ye yönelik olarak algılamak çok mümkün. İki Irak askeri hayatını yitirmişti bir İHA saldırısında ve daha sonra Hulusi Akar'ın Bağdat ziyaretini iptal etmişti Irak hükümeti. Efendim, bu arada IŞİD meselesi de konuşuluyor demiştim. Charlie Hebdo dergisi, dünyaca ünlü Fransa'nın, ki 2015'te 12 çizerini, yazarını terörizme kurban vermişti. Paris'teki büroyu basmışlardı ve onun üzerine de bazı karikatürler yayınlanmıştı Hazreti Muhammed'le ilgili. Bunların tekrar yayınlanacağını duyurdular. Çünkü o terör saldırısıyla ilgili 14 zanlının yargılanacağı dava Paris'te başladı. Bu vesileyle terörizmi yeniden tartışma açmayı istediklerinin altını çizmişler. Bu nedenle bunun olduğunu söylemişler. Böyle bir durum. Emmanuel Macron bu konuda yorum yapmış ve Charlie Hebdo'nun yayın kararı ile ilgili yorum yapmanın kendisine ait olmadığını, kendi vazifesi olmadığını Fransa'da ifade özgürlüğü bulunduğunu dile getirmiş. Nezaket ve saygı göstermek lazım. Nefret diyaloğundan da kaçınmak lazım. Barışçı mesajlar vermek lazım tabii ki. Hakaret ve nefret saçılmaması gerekiyor. Charlie Hebdo'nun çok sivri bir mizahı var ama hakaret ettiği meselesi çok tartışmalı bir mesele. Siyaseten onu da belirtmek lazım. Evet, ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail üçgeni. Enteresan bir gelişme. Bugün Cenk Sağınç'la konuşacağız birazdan. Suudi Haber Ajansı SPA, kraliyetin Birleşik Arap Emirlikleri'nin tüm uçuşlarında Suudi hava sahasını kullanmasına izin vereceğini duyurdu. Bunu tabii Netanyahu'nun açıklaması da önemli. İsrail'e hava sahası kapalıydı. Adını bu şekilde vermese bile, resmen tanımıyor çünkü Suudi Arabistan İsrail'i henüz, ama perde arkasında görüşmeler yürütüldüğü söyleniyor. Tüm uçuşlar demesi tabii İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkiler normalleştirildiği için bu uçuşlara İsrail uçuşları da dahil. Şimdiden turizm bağlantıları yapıldığı söyleniyor. Hatta Türkiye'den turizm firmalarının da İsrail'li turistleri Dubai'ye taşıyacağı yolunda haberlerde çıkmıştı efendim. Bütün bunlar 13 Ağustos'ta Trump yönetiminin, Trump'ın bizzat açıklamasıyla başladı. İsrail Devlet Havayolu El Al'a ait uçakta üst düzey Amerika ve İsrail heyetiyle BAE'ye gitti. Bankalar arası işbirliği, turizm işbirliği, her noktada işbirliğini geliştiriyorlar. Bu bağlamda dün de Netanyahu'nun İbranice video ile konuştuğu bir isim. Ben yalnız fotoğraf videodan tanıyamadım kim olduğunu. Bütün Arap şeyhleri birbirine benziyor benim gözümde. Onu da en azından not olarak aktarayım. Sosyal medyada da çok paylaşıldığını ekleyeyim size. Ve Katar'ın da tabii Katar'ın arabuluculuğuyla Hamas'ın Gazze'de İsrail'le uzlaşması. Genelde öyle olur zaten bu uzlaşmalar, ama bu daha büyük bir şeyin mi parçası diye çok fazla konuşuluyor. Bunu da Cenk Sağınç'a soracağız programın ikinci yarısında. Efendim, İran'la ilgili gelişme ise şu bölgede. Bu İsrail Birleşik Arap Emirlikleri uzlaşması bir bağlamda da İran'a hedef alan bir yan taşıyor tabii. Sadece Arap-İsrail uzlaşması değil, aynı zamanda bölgesel yankıları var. Ama öte yandan da Trump yönetimi 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiği için İran'ı uluslararası planda sıkıştıramaz hale gelmiş vaziyette. Son olarak nükleer anlaşmayla kurulmuş ortak komisyon Viyana'da toplandı ve Amerikan yönetiminin 18 Ekim'de dolacak olan İran'a silah ambargosunu tazelemesinin önünü kapattılar. Bütün elçiler var. Britanya, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin de dahil olmak üzere. Komisyon toplantısı bir snapback mekanizması diye anılan geri getirme mekanizması vardı. Yaptırımları İran'a uymuyor gerekçesiyle, ama bunun yolunu kapattılar. Yakın zamanda da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'a Başkan Mariano Grossi'nin Tahran'a ziyareti olmuştu ve uzlaşmışlardı denetim mekanizması konusunda tekrardan. Dolayısıyla Amerika'ya müttefikleri dahil olmak üzere BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Amerikan yönetimine baskı yaptığını ve baskısını da kabullendirmek durumunda bıraktığını da söylemek lazım. Buna rağmen tabii Mike Pompeo İran'a yaptırımlar geri gelecek iddiasında. Nasıl gelecek, kimler ne kadar uyacaklar, onu da beraber göreceğiz efendim. Beyaz Saray'ı 12 Eylül'de yeniden ziyarete açıyor Trump yönetimi. Covid-19 etkisiyle kapatılmıştı. Amerika'da 3 Kasım başkanlık seçimleri için mücadele yoğunlaşmış vaziyette. Bu arada pek çok iddia var ortaya atılan. New York Times gazetesinden bir muhabir Michael Schmidt, Trump'ın geçen Kasım'da geçici felç geçirdiği ve Walter Reed Sağlık Merkezi'ne yatırıldığını iddia etmiş. Trump da yalanlamış. Asla bitmiyor benim hakkımda ortaya attıkları yalan haberler demiş. Belki başka parti adayı ortaya atıyordur, Joe Biden. Şimdi tabii ikisinin de yaşı ileri. Dolayısıyla seçimler vesilesiyle bütün bunlar tartışılıyor. Hatta Joe Biden'ın başkan yardımcısı Kamala Harris, Demokratik Parti'den, Biden bir dönemi de seçilirse tamamlayamayacak ve yerine kadın ve renkli bir isim olarak o gelecek, renkli toplumdan o Kamala Harris gelebilir başkanlığa diye söylentiler var. Biraz yaş üzerinden muhabbetler bunlar. Amerika'da bu arada şiddet tartışılıyor. Dün de aktarmıştım size. Son olarak Los Angeles kentinde bir bölgede bisikleti kanunsuz bir biçimde sürdüğü iddiasıyla şerif yardımcısı yine 29 yaşında Dijon Kize'yi vurup öldürmüş. Görgü tanıkları silahı yoktu diyorlar. Polis de eşyalarını düşürdü, silah vardı diyor. Şerif de öyle diyor. Hakikaten çok acayip. Trump Wisconsin'de Kenosha kentindeki Jacob Black isimli bir siyah yine polis kurşunla 8 kurşunla sırtından vurulmuştu. Trump orayı ziyaret etti, Kenosha'yı, ve tamamen kanun ve düzen dedi. Barışçı gösteri değil, bunlar iç terör eylemi dedi. Polisin çok hedef olduğunu söyledi. Polis karşıtı söylemleri dizginlememiz lazım dedi. Biraz da orta sınıf tabii protesto gösterilerinde çığırından çıktığı zaman yağmalar, talanlar da oluyor Amerika'da ve Trump için de çok kullanışlı bütün bunlar. Gösterilerde hasar alan küçük işletmelere $4 milyon ayıracağız dedi seçimlerden önce. Aslına bakarsanız bu sokakta yaşanan polis şiddetinden kaynaklanan huzursuzluğu siyasete devşirmeye çalıştığı söylenebilir. Evet, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den olduğu söylenen bir haber var. Sassnitz Limanı operatörüne Amerikan yönetimi Kuzey Akım 2, yani Rusya ile doğalgaz hattı için yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Stralsund şehrini ziyaretinde Merkel bunu değerlendirmiş ve bu hattı tamamlamayı planladıkları, tamamlama niyetinde olduklarını dile getirmiş. Amerikan yönetimi kesinlikle bitirtmeyeceğiz, tamamlatmayacağız bu Amerikan LNG'sinden alsınlar istiyorlar çünkü. Ve Rusya ile doğalgaz işbirliğine gidilmesi Almanya arasında Trump yönetimini çok rahatsız ediyor. Hatta Trump biliyorsunuz NATO'da biz onları koruyoruz ama onlar Ruslarla doğalgaz anlaşmaları yapıyorlar, enerji anlaşmaları yapıyorlar diye eleştiriyordu. Efendim, silah kontrolü meselesi Rusya umutsuz, size aktarıyorum ben defa, bu kaçıncıdır. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Rybakov bu dosyadan sorumlu. Çin'i katmaya çalışıyorlar. En son Amerikan medyasında Çin'in nükleer savaş başlıklarını iki katına çıkartacağı yolunda iddialar ortaya atıldı ama Çin Dışişleri hemen yalanladı. Öyle bir şey yok, bizim o kadar nükleer silahımız zaten yok diyor Çinliler. Amerikalılar da silahsızlanma anlaşmalarını yenilemek için, tek taraflı çekildikleri anlaşmaları yenilemek için Çin'i de müzakereye katmaya çalışıyorlar. Böyle bir durum. Sergey Lavrov'un verdiği mesajlar var. Bu İkinci Dünya Savaşı'nın yıl dönümü vesilesiyle Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü öğrencileriyle buluşmuş ve dünyada bugün risklerin İkinci Dünya Savaşı döneminden çok daha fazla olduğunu dile getirmiş. Terör, uyuşturucu kitle imha silahlarının yayılma riskine vurgu yapmış. Buna karşılık da Amerikan yönetiminin sürekli tek taraflı hareket etmesinden, ultimatomlar yayarak diplomasi yürütmesinden şikayet etmiş. Sadece Rusya-Amerika ilişkileri değil, Amerika'nın Çin'le ilişkilerine bakın, o da feci demiş. Rusya'nın uzlaşma noktası bulmaya çalıştığını dile getirmiş. Rusya'ya yönelik çok sert eleştiriler yapılıyor, Belarus'la ilgili olsun, içerideki muhalefetle ilgili, onları yalanlamış. Diğer yandan da Belarus, Beyaz Rusların toprakları, Rusya'dan Belarus'u kopartma girişimlerine sert yanıt vereceğiz demiş. Öyle elinizi kolunuzu sallayarak Ukrayna'daki gibi meydan darbesiyle renkli devrim yapılamaz demeye getirmiş. Bu benim alt yorumum açıkçası. Minsk'teki durumu Batı'nın istikrarsızlaştırmaya çalıştığını, krizin çözümü için en iyi yolun ise anayasa reformu olduğunu dile getirmiş kendisi. Mishustin, şimdi Başbakan Mishustin Minsk'i ziyaret edecek. Yarın ziyaret edecek. Lavrov'un açıklamasına bakılırsa yeniden de Rusya ve Belarus ilişkileri bir süredir biraz daha netameliydi, düzelecek gibi gözüküyor bu koşullar altında. Gösteriler hala devam ediyor ama biraz daha hafiflemiş gözüküyor. Vladimir Putin bu arada BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Benim hatırladığım 2015'te en son hitabı olmuştu. Ondan da 10 sene önce bir hitabı vardı. Bu sefer tabii New York'a gitmeyecek. Genel kurul oturumları 22-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak ama Covid-19 nedeniyle çoğu lider video mesaj yolluyor. Doğrudan orada olamayacak kimse. Putin de ilk gün konuşacak. Liderler arasında 7. sıradaymış. Kendisinden önce Brezilya'nın lideri Bolsonaro, Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin, Şili, Küba liderlerinin konuşmaları olacağı bilgisi de aktarılmış durumda efendim. Evet, süremi biraz daha var. Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zaharova'nın da Belarus'la ilgili açıklamaları var. Avrupa Birliği'nin Belarus muhalefetine finansal ve medya desteği artık herkesin gözünün önünde. Polonya'dan bu Nexta diye bir şey var. Videolar falan hep oradan yayınlanıyor. Polonya operasyonu aslında. Bütün bunları eleştirmiş, egemen devletlerin iç işlerine karışılmaması ilkesine Avrupa Birliği'nin aykırı hareket ettiğini söylemiş. Ulusal diyaloğun koşullarını yaratmak için gerekli ılımlılık ve mütevazılık yerine gayrimeşru tek taraflı yaptırımların kullanılması tercih ediliyor. Helsinki Nihai Senedi'nde yer alan egemen devletlerin iç işlerine karışılmaması ilkesine aykırı davranılıyor ifadelerini kullanmış efendim. Evet, Belarus'un ardından bir de Japonya'yı aktarayım size son olarak. Japonya'da Başbakan Shinzo Abe epeydir yönetiyordu Japonya'yı ve Covid-19 tabii eleştiriler aldı ve kendisi görevden ayrıldı, yerine Yoshihide Suga geçecek, öyle gözüküyor, adaylığını açıklamış vaziyette istifa etmişti. Yeter artık, ben uzun süre yönettim, biraz da sağlık sorunları olduğu belirtiliyor. Suga Liberal Demokrat Parti'nin liderliğine ve Japonya Başbakanlığına aday olduğunu duyurmuş. Abenomics diye anılıyor Japonya'da. Bu ekonomi politikalar aslında Abe'nin devamı olacak gibi gözüküyor. Yeni lideri 14 Eylül tarihinde belirleyeceklerini söylüyorlar efendim. Onu da aktarayım. Bir ara verelim, bir şarkı dinleyelim. Asaf Avidan'dan One Day'i dinleyelim. Az sonra Cenk Sağınış'la birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. When I do, I wonder why. You have to go out my doors and leave just like you did before. I know I said I was sure, but rich men can't imagine poor. One day, baby, we'll be all. Oh, baby, we'll be all. Think of all the stories that we could have told.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Cenk Sağınç var. Moşe Dayan Merkezi eski analistlerinden. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Sevgili Cenk Sağınç, epeydir konuşamadık sizinle. Hep İsrail ve Orta Doğu ile ilgili konuşuyorduk. Bu sefer Orta Doğu'nun yeni halleriyle karşı karşıyayız. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında normalleşme anlaşmasıyla birlikte sanki yeni bir sayfa açılıyormuş gibi bir resim var ortada. Dün konuştuğumuz zaman bu meseleleri henüz haberi gelmemişti ama son olarak Suudi Arabistan hava sahasının Birleşik Arap Emirlikleri'ne her türlü uçuşa açıldığını duyurdu. Tabii hemen dikkatler bir normalleşmeye çevriliyor. Çünkü zaten o hava sahası kullanılmıştı. Amerika ve İsrail'in üst düzey heyetinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk seyahati için, ki daha önce de gidildiği söyleniyordu. Aslında çok yeni bir şey yokmuş gibi ama formel olarak baktığımız zaman bir şeyler değişiyor gibi gözüküyor. Öncelikle ne değişiyor? İsrail, Körfez ve tabii Mısır, Ürdün'le de daha önce barış anlaşması olduğu düşünülürse bu denklemde.
Şöyle bakmak mümkün. İlk dediğiniz gibi aslında çok köklü bir değişimden bahsediyoruz. Hatta şöyle dememiz mümkün, 1967 savaşından bu yana İsrail için yaşanmış en köklü değişimlerden birinden bahsediyoruz. Belki ikincisinden bahsediyoruz. Çünkü İsrail savaş halinde olması, yani askeri olarak barış anlaşması imzalamaya mecbur bırakmadığı bir devletle, sadece diplomatik, yani Arap devletiyle diplomatik, siyasi ve kültürel ilişkiler üzerinden yeni bir sayfa açmış oluyor ve bu devlet Orta Doğu'nun ikinci en zengin devleti, askeri yatırımları Orta Doğu'da yine Arabistan'dan sonra en büyük olan devlet, Amerika ile ilişkileri en güçlü olanlardan birisi. Hal böyle olunca bahsettiğimiz değişim büyük bir değişim. Bu değişimin İsrail için anlamları var ve bölge için anlamları var. İsrail için anlamları başında az önce dediğim gibi İsrail'in Arap dünyasının, tırnak içinde söylüyorum, patronlarıyla geliştirdiği açık ilişkiler demek. Bu bambaşka bir söylete kabul ediyor. Şunu söylemek de mümkün aynı zamanda, bu ilişkiler yok muydu? Vardı. Kimin tarafından yönetiliyordu? Çoğunlukla İsrail'deki başbakanlık ve istihbarat bilimleri tarafından yönetiliyordu. Zaman zaman ordunun istihbarat bilimlerinin dahil olduğu bir ilişki biçimiydi. İki taraf içinde askeri kaygıları gidermekten öte pek fazla bir getirisi yoktu. Ama bu ilişkilerin birkaç yıllık, muhtemelen bu kadar yoğun bir tarihinin oluş olması bugüne varmakta önemli. Bölge için ise başka bir şey söyleyebilirim. Ama şu sondan başlayayım. Orta Doğu ikiye bölünmüş durumda. Kuzey, güney. Hani bir terim vardır ya, global kuzey, global güney.
Sağ ol,
bu sadece bir askeri işbirliği değil aslında, bu biraz askeri ve ekonomik bir işbirliği, bir bölünme gibi görünmekte. Bu kamplaşmada sizin saydığınız gibi İsrail, Emirlikler, Suudi Arabistan ve Bahreyn bir kampta. Bu kampın içerisinde Mısır'ın çok güçlü bir desteği var bu kampta. Diğer kampta, yine tırnak içinde söylüyorum, Türkiye, İran, Hizbullah ve İran destekli örgütler var. Bu kamp içinde Türkiye, bahsettiğim diğer aktörlerle tüm çıkarlarında uyuşmuyor görünse de, Orta Doğu'nun algısında, özellikle Körfez ve İsrail'in algısında bir güç dengesine ihtiyaç olduğu, yani kuzeydeki kamplaşmanın veya yani İsrail karşıtı ve Körfez karşıtı kamplaşmanın, çünkü Türkiye ve İran'ın buluştuğu nokta Körfez ve İran karşıtlığı, bunun askeri ve ekonomik olarak dengelenebilmesi için İsrail'e ihtiyaç var. Yani bu tartıda, bu terazide İsrail'i Körfez'in kefesine koyduğunuz zaman, Körfez Türkiye artı İran kampını dengeleyebiliyor.
Peki şunu soracağım. Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri gerçekten, şimdi tabii retorik olarak problemli olabilir ama ticari ilişkileri çok iyi. Zaten bir tanıma sorunu da yok. Sıkıntılar var siyasi ilişkilerde. Türkiye'nin daha ihvancı bir pozisyonda durmasından kaynaklanıyor ama mesela Katar'la da çok yakın olduğunu biliyoruz biz Türkiye'nin ve işte en son Gazze'deki ateşkesi Katar'ın arabuluculuğunda yapılması ki bana çok yeni gelmedi. Bilmiyorum katılır mısınız? Genelde Gazze özelinde...
Yeni değil zaten. Her yıl birkaç defa yaşanan bir gelişme.
Evet.
Katar zaten Hamas'a finansörlüğünü İsrail'den yapıyor. İsrail'le açık ve bilinen sınırlı ilişkileri var. Sadece Gazze şeridiyle ilgili bir ilişki var İsrail'le.
Evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Suriye'de de İsrail'le Türkiye'nin pozisyonu hemen hemen aynı. Suriye topraklarında askeri, hatta İsrail'den daha ileride demek lazım herhalde. Golan uluslararası planda tartışmalı bir bölge olduğu için onu da katıyorum. Burada Akdeniz'i de ilgilendiren bir resim çıkıyor ortaya. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'le uzlaşma yoluna giren Birleşik Arap Emirlikleri Akdeniz'de de Türkiye karşıtı bir pozisyonda. Suriye'nin kuzeydoğusundaki gerilimde de öyle. Türkiye'de de Mısır ve İsrail'le uzlaşma yapılması gerektiği söylemleri var. Türkiye'nin pozisyonunu tam olarak nasıl yerleştirmek lazım? Yani İran'la da aynı yerde değil gibi Türkiye.
Kesinlikle İran'la aynı yerde değil. Bulunduğu yer açısından aynı yerde değil ama vardığı sonuç açısından aynı yerde.
Şunu ekleyebilir miyim? Çok özür diliyorum. Lütfen. Şunu ekleyebilir miyim? Bir Arap aleminde bir yeni Osmanlıcı retorik yüzünden bir takım tepkiler gündeme geldi son dönemde. Bununla bağlantılı bir ayrıksı bir pozisyondan mı bahsediyoruz? Öylesi bir tema altında mı toplamak lazım gelir?
Ya bu dediğinizin karşılığı var aslında. Yani bu akademisyenlerin çoğunlukla karşı çıkmayı sevdiği bir tez. Yani Türkiye'nin Orta Doğu'yla veya eski Osmanlı ülkeleriyle olan ilişkilerinde yeni Osmanlıcılık tezlerinin veya söylemlerinin veya bu söylemlere benzeyebilecek söylemlerin rahatsızlık yarattığı ve politikaların şekillenmesinde rol oynadığına akademisyenler karşı çıkmayı çok seviyorlar. Ama nasıl ki Türkiye'deki İslamcı veya anti-İsrail retoriğin Türkiye toplumunda bir karşılığı varsa, yani Türkiye toplumunun İslami hassasiyeti yüksek kesimlerinin hassasiyetlerinin, kaygılarının Türkiye'nin siyasetinde bir etkisi varsa aynı şey Körfez'de var. Yani eğer Körfez'deki Arap ülkelerindeki vatandaşlar yeni Osmanlıcı tekrar hilafeti dillendiren veya böyle olduğu söylenen bir söylemle karşılaştığı zaman bu o ülkenin siyasetine bir etki yapıyor. Ama bu tabii ki sınırlı bir etki yani. Çok ciddi alınacak da bir etki değil. Çünkü bunlar bağımsız devletler ve güçlü devletler. Fakat Türkiye'nin İran'la buluştuğu noktanın neresi olduğuna bakmak gerekiyor. Doğru, Türkiye İran'la işte Hizbullah'ı desteklemekte buluşuyor. Türkiye İran'la Esad'ı desteklemekte buluşmuyor. Türkiye İran'la Irak'ta Haşiş Abi'yi desteklemekte buluşmuyor. Ama mesela Türkiye İran'la Katar'ı desteklemekte buluşuyor. Türkiye İran'la Yemen'de Müslüman kardeşler, İslamcıları desteklemekte buluşuyor. Türkiye İran'la Orta Doğu'da anti-Körfez ve anti-İsrail proxy güçleri, vekil güçleri yaratmakta ve desteklemekte buluşuyor. Yani çıkış noktaları aynı olmasa dahi sonuçlar benzer sonuçlar. Bu sonuçlar Körfez ve İsrail için ciddi endişeler yaratmaya başlıyorlar. Yani Mısır'da Türkiye'nin çok uzun bir süre ve muhtemelen devam eden bir şekilde Müslüman kardeşleri desteklemesi, Yemen'de bunu yapması, Suriye'de bunu yapması, Katar'la beraber İran'la ortak noktaların bulunması gibi çabalar Körfez'de ve İsrail'de karşılıklarını buluyorlar. O yüzden Türkiye ve İran'ın bulunduğu kamplaşma için, kamp için ideolojik bir birlik demek mümkün değil. Ama aynı şeyi İsrail ve Arabistan için demek de mümkün değil. Yani ideolojik olarak bu iki ülke arasında da bir ideolojik birliktelik yok.
Evet. Ya Bahreyn'le. Evet. Peki şimdi tabii Akdeniz'e baktığımız zaman daha büyük bir sıkışıklık manzarası çıkıyor Türkiye açısından. Çünkü Avrupa Birliği ile, Avrupa Birliği'nin üyesi olan Yunanistan'la Libya'da son derece sallantılı bir bölünmüşlük hali varken bir çıkış yapılması söz konusu oldu ama terse dönmüş gibi gözüküyor. Şimdi Türkiye'de Mısır'la ve İsrail'le ilişkileri yeniden siyasi anlamda da tabii ki düzeltmekten bahsediyor. Türkiye bir U dönüşü yapar mı bu çerçevede? Yeniden İsrail ya da Mısır'la Bayen'in de etkisi ya da Körfez coğrafyasındaki bu yankıların etkisiyle farklı bir politika değişikliği gündeme gelebilir mi Türkiye'de? Böyle bir olasılık var mı? Yoksa daha İran, sizin ifadenizle daha İran'la aynı resimdeki çizgiye yönelene. Çünkü Suriye'de yani çok karşı cepheler söz konusu. Nasıl bir şey öngörüyorsunuz?
Ya elbette ki Türkiye'nin pragmatik kararlar alması ihtimal dışı değil, ama bu sorduğunuz soruyu mesela Türkiye'de hep sorulur ya, acaba açılım süreci tekrar başlar mı? Bu tür bir soru aslında. Olması için bazı koşullar gerekiyor ve bu koşulların yaratılması zaman alan bir durum. Yani Türkiye sadece iç siyasetini İsrail karşıtlığı ve Körfez karşıtlığı üzerine kurgulamadı. Aynı zamanda dış siyasetini ve dış aktörlerle olan ilişkilerini de bu anti-İsrail, anti-Körfez retoriği üzerine kurgulamış bulundu. Bundan bir anda dönüş yapması çok mümkün değil. Yani şöyle düşünün ki işte geçen sene İstanbul seçimlerinde Mısır'daki İhvan Müslimi'nin sloganları üzerinden bir siyaset yapıldı, bir kampanya yapıldı. İşte Rabia ve benzeri. Bu artık kolay kolay bu söylemden, bu politik kültürden dönüşün zor olduğunu, çok kolay olmadığını gösteren şeyler. O yüzden İsrail'le ilişkilerin diplomatik düzeyde devam etmesi, ticari düzeyde devam etmesi aslında Türkiye-İsrail ilişkileri açısından çok bir şey anlam ifade etmiyor. Yani Körfez ülkelerinin İsrail'le ilişki kurmaları, normalleşmeye gitmeleri çok büyük gelişmeler. Ama Türkiye'nin İsrail'de bir konsolosluğu, bir büyükelçiliğinin olmasının ve ticaretinin devam etmesinin bu ilişkiler açısından çok bir belirleyici yanı yok. Çünkü zaten 1949'dan beri devam eden ilişkiler bunlar. O yüzden yani Türkiye'nin İsrail'le yaşadığı diplomatik krizin kıstasları farklı. Türkiye'nin İsrail'le yaşadığı tırnak içinde düşmanlığın kıstasları farklı. Körfez'in yasaklarının farklı. Yani Körfez'in İsrail'de büyükelçilik açması çok büyük bir şey. Bu Türkiye için büyük bir şey değil. Çünkü Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin temellendiği koşullar başka koşullar.
Ama kısa vadede bir değişiklik beklemediğinizi anlıyorum.
Ben kesinlikle beklemiyorum. Bu dikkat ederseniz her bir yılda bir, iki yılda bir böyle şeyler çıkar. Çünkü Türkiye ve İsrail hala birbirlerine benzeyen ülkeler. Kapitalist toleransları yüksek, Batı ile entegrasyonları devam eden vesaire ülkeler ve bu yüzden bu tür eklentiler her bir iki yılda bir dillendirilmeye başlanıyor ve bazı gelişmeler buna temelmiş gibi gösteriliyor ama bir neticesi olmuyor çünkü Türkiye'nin hem iç siyasette hem dış siyasette konumlandığı yer İsrail karşıtı bir yer. En azından retorik olarak bu devam etmek zorunda. Yani şöyle
peki, son olarak şunu sormak istiyorum bu bağlamda. Şimdi Suudi Arabistan'ın bugün yaptığı açıklama Baye'ye yönelik tüm uçuşlar bizim sahamızdan olabilir diye aslında çok dolaylı bir biçimde anılmasa bile açıkça İsrail'den başlayacak uçuşları karşılamaya yönelik olduğu aşikar. Ve 13 Ağustos'ta Trump'ın yaptığı normalleşme açıklamasının arkasını geleceği söyleniyordu. Gelir mi hakikaten? Türkiye son dönemde Filistin meselesinde İslam İşbirliği Teşkilatı üzerinden bir takım hamleleri zorlayacak retorikler kullandı. Son yıllarda işte Amerikan elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması, Golan meselesi vesaire. İslam coğrafyasını dağıtıcı etkileri olmaz mı? Suudi Arabistan'la bir normalleşme belki Veliaht Prensi'nin de başa gelmesinin yolu açılırsa sürpriz bir biçimde. Mümkün olur mu ve bu çizgileri değiştirmek için farklı bir yönelimin habercisi midir bu gelişmeler?
Ya ben Suudi Arabistan'daki gelişmenin yaşanacağını düşünüyorum. Yani Suudi Arabistan'ın İsrail'le diplomatik ilişkiler kurma noktasına geldiğini düşünüyorum. Bahreyn'le beraber aynı şeyi Umman için söyleyemem veya Kuveyt için söyleyemem ama Körfez'de Bahreyn, emirlikler ve Suudi Arabistan'ın böyle bir noktaya geldiği aşikar ama yapabilecekleri içerisinde en kolay bu ilişkileri kurabilecek olan emirliklerdir. Çünkü Bahreyn Suudi Arabistan'a çok bağımlı bir ülke. ve böylesi bir girişimde bulunmayı, muhtemelen öncüsü olmayı istemezdi. Sudanistan'ın çok başka kaygıları var. Ama Körfez'in emirliklerin böyle bir imkanı daha fazlaydı. Benim emirliklerde görüştüğüm bazı insanlar, hatta onlara aynı soruyu sorduğumda, Arabistan'ın, Sudanistan'ın bu işe dahil olmasını bekliyor musunuz diye sorduğumda, kesinlikle er ya da geç, bu artık Kasım'dan önce olur mu olmaz mı, işin o kısmını bilmiyor. Hava sahasının, hava sahası dediğiniz gibi İsrail'den kalkan özel uçaklara bürokratik, diplomatik ziyaretlerde açık doğru. Ama İsrail hava yolları için açmış oldu. Çünkü dün giden uçaklar El Al'a ait olan sivil uçaklardı. Tarifeli uçaklardı ve ilk defa tarifeli bir İsrail uçağı Arabistan'ın üzerinden geçerek bir yere gitti. Ben İsrail'den Hindistan'a gittiğim zaman örneğin Arabistan Yarımadası'nı böyle güneyden çemberleyip giderdi uçaklar. Çok da uzun süre eklemiş olurdu. Bu güzel bir gelişme Arabistan için ve İsrail için. İlişkilerin devamında Suudi Arabistan'ın bir destek sunduğunun ifadesi. Çünkü bu ilişkilerin devam etmesinin önemli koşullarından biri hava köprüsünün olması. Ve bu hava köprüsü Arabistan'a muhtaç. Bu belli ki Arabistan bu konuda çekinceli değil.
Evet. Çok teşekkürler Cenk Sanış. Takip edeceğiz Orta Doğu'daki bu yeni halleri değerlendirme için. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
Evet. Moşe Dayan Enstitüsü eski analistlerinden Cenk Sanış'la konuştuk. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin normalleşmesi tamam açıklandı ama yankıları bitmiyor. Her gün yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bölgeye etkileri ve Türkiye'nin pozisyonu üzerinden değerlendirmeye çalıştık efendim. Andre Manukyan'dan Lili Aman'la veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.